Merhaba, ben Çağrı Sarıgöz. Teknoloji, iş hayatı ve girişimciliğe yönelik konularda fikirlerimi aktardığım ve konuklar aldığım podcastime hoş geldiniz. Sizi bölümle baş başa bırakmadan önce podcastimi sürdürebilmem için beni destekleyen Patreon destekçilerime teşekkür etmek istiyorum. Eğer siz de destekçim olmak isterseniz patreon.com/cagrisarigos Türkçe karakterler olmadan Çağrı Sarıgöz sayfasını ziyaret edebilir. Aylık 1 ya da 5 dolarlık destek paketlerinden biriyle beni destekleyebilirsiniz. 79. bölümden herkese merhaba. Bu bölümde Ayşenur Kaya Yalçın konuğumdu. Ayşenur ile Türkiye'de kurumsalda başlayan, sonrasında Amerika'da bir startupta endüstriyel kenevir üretimi üzerine bir fabrika kurulumunda rol olarak devam eden, sonrasında Türkiye'ye dönüp hizmet sektöründe bir startup kurması ve pandemi ile birlikte o startup'ın aslında pazarının çok daralmasından dolayı başka bir alana geçmesi şeklinde ilerleyen kariyerini konuştuk. Şu an Senior App ile orta yaş ve üstü kişilere teknoloji desteği, işte cep telefonu olsun, bilgisayar olsun vermeyi hedefleyen bir platform kuruyorlar ve yakında bunun açılışını yapacaklar. Şu an ön talep topluyorlar. Web sitelerine girip bunu da hatta görebilirsiniz. Senior.app. Detayları zaten bölümde konuştuk. Şimdi sizi bölümle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Ayşenur, merhaba, hoş geldin.
Merhabalar Çağrı, hoş buldum. Nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok sağ ol. Uğraşıyoruz, yoğun.
Kolaylıklar. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Ayşenur Yalçın Kaya kimdir? Şimdiye kadar nelerle uğraşmıştır? Nerelerde okumuştur?
Tamam. Ayşenur Kaya Yalçın kimdir? Ayşenur Kaya Yalçın 1988 Ankara doğumludur. 1988 Ankara doğumluyum ama hani şuraya gittim buraya gittim demeyi çok isterdim. Ama Ankara'da doğdum. İlk, orta, lise, üniversite hep Ankara'daydım. 2006 ODTÜ Kimya Mühendisliği girişliyim. 2015'te mezun oldum. 9 senelik bir süreç. Öğrencilik hayatım boyunca özel ders verdim. Çalıştım çeşitli yerlerde. Bu özel ders vermenin, matematik, kimya ve fiziği öğrencilere öğretmenin, öğrencilerle birlikte olmanın çok keyifli ve çok tatmin edici bir meslek olduğunu düşünüyorum. Mezun olduktan sonra Bosch Siemens ev aletlerinde Cost Value Engineer olarak çalışmaya başladım. Bu çalışma tabii böyle Cost Value Engineer deyince çok böyle janjanlı bir işmiş gibi gözüküyor ama öz Türkçesi sanayi dedektifliği diyebiliriz. Sanayi dedektifliği yapmaya başladım. Hı hı. Çok keyifli, çok öğretici bir alanda bir işim vardı. Çok da işimden keyif alıyordum. 2 sene boyunca bu ortamda tedarikçi yönetimi biriminde çalıştım. Tedarikçiler ve ARGE birimiyle fiyat iyileştirmesi konusunda çalıştım. Burada global bir firmada nasıl çalışılır, işler nasıl yürür, kurumsal bir firmada işler nasıl yürür, bir sanayi dedektifi ne yapar, tedarik yönetim birimi nedir, bu tarz konulara vakıf oldum. Genel olarak böyle. Aynı zamanda hala yani 2006'dan bu yana özel ders vermeye devam ediyorum. Kısaca kendimden böyle bahsedebilirim.
Süper. Boşta çalışırken yine Ankara'da mıydın yoksa başka bir şehre geçmiş miydin?
Yok, Çerkezköy'de çalışıyordum. Hı-hı. Boşta evet. Çalışırken.
Bir de Amerika maceram var. Evet. Ondan da biraz belki bahsedebilirsin. Yani kurumsalda çalışırken bahsedeyim. Bir anda Amerika'da bir startup'a geçiyorsun. Hani o gerçekten enteresan bir deneyim ve çok böyle niş bir alanda, hani Türkiye'de olmayan bir alanda. Evet. Biraz ondan da bahsedebilir Aynen. misin?
Tabii. Yani şöyle oldu aslında. Ben BSH'de çalışırken, Boş'ta çalışırken, yani tabii kurumsal bir ortam çok keyifli, çok konforlu, ortam da çok güzel. Yani çok hani böyle özellikle seçsem bir araya getiremeyeceğin insanlar vardı belki de. Öyle denk geldi. Çok keyifli bir alanda çalışıyordum ama tabii kurumsallığın verdiği bir yavaşlık da var. O kurumsallığın verdiği yavaşlık, ben de bir şeyleri kaçırıyorum, bir şeyler eksik. Yani sanki bir şeyleri takip edemiyormuşum hissi yarattı. FOMO etkisi diyoruz buna. Evet. Neden hani dışarıda bir şeyler yapmıyorum, kendi başıma bir şeyler yapmıyorum, daha böyle freelance çalışırsam daha fazla bilgim olur, kendimi daha iyi geliştiririm diye düşündüm. Ondan sonra tam da evliliğimin de denk gelmesiyle 2 sene sonra işi bıraktım ve freelance olarak kimya teknolojileri üzerine danışmanlık vermeye başladım. Bu esnada 3 firmayla birlikte çalışıyordum danışmanlık verirken. Ama neredeyse bütün yani %80 zamanımı tek bir firmaya ayırıyordum. O firmada Türk aslında inşaat firması ama Amerika'da böyle bir endüstriyel kenevir üzerine bir startup açmaya karar verdi. Ve endüstriyel kenevir üzerine startup açmaya karar verince tabii orada işi yönetecek bir Türk mühendise ihtiyaç oldu ve bana teklifte bulundular. Oraya baş mühendis olarak gittim. Şey, fikir çok heyecanlandırdı beni. Çünkü endüstriyel kenevir dünyada bu kadar yasal olan ilk ülke Amerika ve Colorado eyaletiydi. Colorado eyaletinde yani daha dünyada bilinmeyen bir işe yani baş mühendis olarak seçilip orada o işi yapmak beni çok heyecanlandırdı. Hani artık buna ego mu dersin, öğrenme isteği mi dersin, ne dersin bilemiyorum ama o işte ilk olanlardan, pioneer olanlardan olmak beni çok heyecanlandırdı. Ve işi kabul ettim, gittim. Çok da yoğun bir işim vardı orada, çok da keyifliydi. Bu şekilde oldu Amerika macerası da.
Evet, gerçekten bayağı heyecanlı bir işe benziyor. Hani freelance çalışırken oradan hani bir şekilde atlamış olmuşsun. Gerçekten enteresan. Peki hani Amerika'da nasıl bir deneyim oldu senin için? Çünkü işte Ankara'dan Çerkezköy'e, oradan Amerika'ya büyük bir sıçrama. Hani hem kültür açısından hem çalışma ortamı açısından. Bir süre sonra da geri dönüyorsun Türkiye'ye ve Türkiye'de girişimciliğe başlıyorsun. Hani orada hani yolunda gitmeyen bir şeyler mi oldu, yoksa hani senin için böyle tekrardan bir girişimcilik ateşi mi başladı, nasıl gelişti o süreç?
Anlatayım onu da. Şimdi üniversite hayatım boyunca aslında bir böyle bir girişimciliğe bir ilgi duyuyordum. Yani Adil Orhan'dan dersler aldım hususi girişimcilikle alakalı, ki kendisi girişimcilik ekosisteminde çok bilinen bir hocadır. TÜBİTAK'ın 15-12 programına bir arkadaşımla beraber ekip olarak başvurduk. Bir süreç onun ilerlettim ama girişimciliğe tam hadi ben girişimci olacağım diye başlamak biraz cesaret istiyor. Bana Amerika onu verdi, o cesareti verdi diyebilirim. Şimdi ben Amerika'daki işimde ilk işe alınan insandım. İlk mühendis olarak işe alınan insandım ve ben Amerika'ya gittiğimde şuydu yani hani evet fikir var, bir iş planı yapılmış, bir yatırım yapması planlanmış ama hiçbir şey yok ortada. Yani soyut her kavram açık, somut hiçbir kavram yok. Benden bu işi somut bir hale getirmemi istediler. Bunu fabrikanın kiralanmasından tutun, elektriğinin, suyunun, gazının bağlanmasına, prosesin tasarlanmasına, her şeyinde birebir benim etkim oldu, ben yaptım diyebilirim. Şimdi durum böyle olunca çok fazla bir anda çok fazla bir yüklü bilgiye maruz kaldım. Çok da keyif alıyordum, çok zorlayıcı ama çok da keyif aldığım bir işti. Böyle olunca bir cesaret geldi tabii Amerika'dan dönünce. Nasıl, ya evet ben tek başıma, neredeyse tek başıma Amerika'da bir fabrika kurdum. Neden bu potansiyelimi değerlendirmiyorum? Neden bunu Türkiye'de yapmak istemiyorum diye düşündüm. Kendimi takkeyi önüme alıp bir konuştum kendimle. Bir cesaret geldi. Onun bir büyük bir etkisi var. Amerika'dan dönüş de şöyle oldu. Aslında Amerika'yı bırakmamın öyle bir tane tek bir sebebi var diyemem. Birden fazla sebebi var. Bir kere öncelikle tabii proje bitti. Yani kurulum projesi bitti. Ben artık her şeyi hazırlayıp bitirip üretim yapılacak seviyeye getirip bıraktım. Bir onun etkisi var. Ama şey de vardı, yani ben başka bir şirketten de teklif almıştım Amerika'da çalışmak üzerine. Başka bir endüstriyel kenevir startup'ından teklif almıştım. Ancak şimdi Amerika'da şöyle bir yaşam stili var. Benim çok alışmadığım, sosyal anlamda çok hazır olmadığım bir yaşam stili. Bunu da herkes bu kadar açık söyler mi bilemiyorum ama Amerika'da İnsanlar birbirine tehlike gözüyle bakıyorlar. Böyle bir durum var. Yani bu sosyal yaşamı çok büyük etkiliyor. Düşünün ki size bir hikayemi anlatayım. Ben arabamla Amerika'da normal bir otoyolda, highway'de giderken arabamın aküsü bitti. Yani otoyolda kaldım, tek başımayım ve yardım isteyebileceğim kimse yok. Bizde şöyle olur durum. Yani arabayı kenara çekersin. Bir problem var mı? Yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı der. Hele akü bittiyse muhakkak 10 taneden 3'ünde bir takviye kablosu bulursun. Aküyü doldurursun. En yakın şeye gidersin. Yardımcıya gidersin yani. En yakın bakım yerine gidersin, götürürsün. Burada öyle bir şey yok. Çünkü herkes tehlike. Kimse kimse için durmuyor. Bu sosyal yaşam beni biraz etkiledi. Bir de şey de var, yani silah kullanımının çok yaygın olması da var. Açıkçası biraz korkutucu. Yani düşünün ki Migros'a gidiyorsunuz, 20 liraya silah alabiliyorsunuz, 10 liraya da içine mermi alabiliyorsunuz.
Evet.
20 yaşından büyükseniz ve sabıkanız yoksa o şekilde gezebiliyorsunuz. Böyle bir yasa var yani. O kadar insanlar birbirine tehlike oluşturuyor. Bir etken buydu. Bir diğer etken de, ben Amerika'da kronik bir rahatsızlığım var. Lupus hastasıyım. Birkaç kere hastaneye gittim. Yani hastane nasıl oluyor Amerika'da, onu gördüm. Ben hayatımda, teşekkür ederim, ben hayatımda hiç bu kadar boş hastane görmedim. Gerçekten hiç bu kadar boş hastane görmedim. Yani şöyle söyleyeyim. Tek hasta giden, yani o gün bir sabahtan öğleye kadar giden tek hasta bendim. Yani bu da gösteriyor ki zaten sağlık çok pahalı. Yani insanlar hastaneye gitmeden bir şekilde işlerini halletmeye çalışıyorlar. Çünkü sağlık, sosyal devlet kavramı bizim anladığımız sosyal devlet kavramından, Avrupa'daki sosyal devlet kavramından çok farklı. Böyle bir etkisi var. Yani bunu eğer hani temel yerleşmeyi düşünen insanlar varsa bunu göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Bir diğer ki benim için en önemli mesele, ailem buradaydı. Yani hani ailemi oraya götürebilecek durumda değildim. Ben geri döndüm. Ya yani artık zaten evrensel bir dünyada yaşıyoruz. Yani hangi işi nerede yaptığının pek bir önemi kalmadı. Bir anlamda iyiysen. Yani aynen. Türkiye'den Kanada'da fabrika yöneten insanlar biliyorum. Yani artık hani bir fiil olarak Kanada'da olmana gerek yok. O yüzden böyle olması teknolojinin gelişmesiyle de geri dönme hissini yarattı bende.
Anladım. Çok teşekkürler. Bence bunlar çok değerli paylaşımlar. Özellikle işte yurt dışına gitmek isteyen insanlar da olabiliyor. Onların da hani bu tarz şeylerden de bence haberdar olmaları çok önemli. Mesela işte kişisel silahlanma, daha böyle insanların şiddete meyilli olması, birbirini tehdit olabilmesi, hani çok büyük bir kültürel fark.
Yani eğer vaktimiz varsa ben kısa bir şey daha anlatmak isterim.
Tabii.
Yani şey, mesela ben Colorado'daydım. Colorado Amerika'nın en az nüfusunun olduğu eyaletlerden biri. Aynı zamanda da çok güzel, doğa anlamında muazzam bir eyalettir. Hani turistik anlamda gezmenizi tavsiye ederim. Yani şöyle, mesela sigara kullanıcısıyım ben. Bir gün işte bir marketin dışında sigara içme alanında sigara içerken biri benden sigara istedi. Yani ama öyle bir isteyiş ki gerçekten o güvensizlik hissini hissedebiliyorsunuz. Yani acaba vermeli miyim? Vermesem bana bir şey yapar mı? O his çok belirgin şekilde hissediliyor. O yüzden giderken ya evet çok güzel, çok belki düzgün bir sistemleri var ama sağlık ve güvenlik konusunda çok iyi olmadıklarını ben şahsen deneyimlerimle biliyorum. İnsanların bunu iki kere düşünmeleri gerektiğini düşünüyorum.
Evet, evet. Sağlık konusunda ben de benzer düşünmüştüm. Benim de kronik bir rahatsızlığım var. Otoimmün rahatsızlığım. Ben de mesela işte...
Hiçbir şey olsun.
Teşekkürler. Mesela bizim baldızımız, işte arkadaşlarımız Amerika'dalar, gelin diyorlar falan bazen böyle. İş bakın buralarda falan. Benim de aklıma en büyük hani takılan şeylerden birisi o da. Yani şimdi Amerika'nın sağlık sisteminde diyelim ki bir atak yaşadın, hastalığın atağını ve o sırada sigortan henüz yapılmamış. Hani milyon dolar borçlu hastaneden çıkabilirsin yani. Öyle riskler var. O yüzden ben de hep bir adım böyle geriden adım at böyle hissediyordum. Mesela Avrupa daha sıcak bakıyordum o açıdan. Almanya'ya mesela bir ara gitme durumumuz vardı. Ucundan döndük. Öyle şeyler olmuştu. Dediğin gibi yani o konular çok önemli. Ve dediğin gibi uzaktan da artık yani endüstriyel alanda bile iş bulunabiliyor. Sen de sanırım şu an halihazırda danışmanlık vermeye devam ediyorsun endüstriyel alanda.
Aynen.
Yurt dışından
endüstriyel kenevir, endüstriyel kenevir kurulum alanlarında destek vermeye devam ediyorum.
Evet. Tabii Türkiye'de olmadığı için mecburen yurt dışına veriyorsunuz.
Tabii. Biz biraz o treni kaçırdık gibi gözüküyor. Şu an Avrupa'da neredeyse yasal olmayan 4 ülkeden biriyiz.
Hı-hı.
Yani hemen hemen Avrupa'da bütün ülkelerde yasallaşmış durumda. O pazar trenini biraz kaçırdık gibi geliyor bana. Ülkem ama keşke önceden buna daha kolay adapte olabilseydik diye düşünüyorum. Kısaca da bir endüstriyel kenevir konusunda bilgi vermek isterim. Şimdi kenevir deyince Instagram'da falan sosyal medyada yazınca sansüre uğruyorsunuz. Böyle kötü yazık bir durum var ortada. Halbuki kenevir böyle psikoaktif uyuşturucu etkisi olan bir malzeme değildir. Yani normalde Anadolu'da da görürsünüz yani kenevirin tohumundan çeşitli işte çerezler, efendim söyleyeyim kremler, ilaçlarda yapılır, böyle bir etkisi de vardır. Çok yüksek bir anti-inflamatuar ve aynı zamanda antidepresan, doğal bir antidepresan etkisi vardır. Ama bu psikoaktif bir seviyede değildir. Yani sizin normal aldığınız bir antidepresan haptan daha düşük bir etkide ve daha doğal, sağlıklı bir şekilde bu etkiyi yaratır. Şimdi bunda bizim dilimizin de çok büyük etkisi var. Biz kenevir deyince bir uyuşturucu kısmı olanla uyuşturucu kısmı olmayanı da bir araya koyuyoruz. O yüzden uyuşturucu kısmı olmayana endüstriyel kenevir denmesini, bu konuda işte insanların bilinçlenmesini çok isterim. Çok faydalı bir ürün. Özellikle yani şöyle söyleyeyim size, MS hastasını, 20 yıllık yatalak MS hastasını ayağa kaldırma, artık yürür, kendi işini halleder hale getirme gibi büyük bir beyin üzerinde etkisi var. Keşke Türkiye'de de olsa, keşke biz de o sanayi, endüstriyel kenevirin sürdürülebilir faydalarından faydalansak diye düşünüyorum. Sadece ilaç olarak değil, aynı zamanda lifleri de pamuktan daha güçlü, daha etkili ve pamuğa harcadığınız suyun çok çok daha azını harcayarak üretebildiğiniz bir bitki. Yani tekstil anlamında da çok güçlü bir alanı var. Yani bugün kenevirden dünyada 6.000 tane ürün üretiliyor. 6.000 ürün. Biz Türkiye olarak bunun şu an birini bile üretemiyoruz, yasak olduğu için. Buradan da böyle kısa bir bilgi vermiş olayım.
Farkındalık çok teşekkürler.
Umarım diye düşünüyorum.
Aynen. Günün birinde belki hani bir şekilde sonuçta sıkı denetim getirirseniz, uyuşturucu özelliği bile olsa hani başka tarımsal ürünler de kullanılabiliyor. Hani bunu da belki bir şekilde yolu açılabilir. Çok teşekkürler bahsettiğin için.
Rica ederim.
Şimdi bu teknoloji alanında hani aslında işte üretim tesislerinin kurulmasında öncülük etmişsin, işte danışmanlıklar veriyorsun ama Türkiye'ye döndüğünde aslında böyle yaptığın ilk girişim bir hizmet sektörüne yönelik, yani araçların işte bu işte yıkamadır, bakımdır, bu tarz ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir pazar yeri gibi bir girişim kuruyorsun. Hani o sıçrama nasıl oldu, yani teknoloji alanından hizmet sektörüne geçmenin özel bir sebebi var mıydı? Orada hani o girişim hikayesini biraz anlatabilir misin Türkiye'ye döndükten sonra?
Bu birazcık böyle yolda kalmakla da işte bu Amerika, biraz böyle kendi yaşadığım sorunlardan feyz alarak bir iş modeli, iş planı oluşturuyorum ben. Bu işte Amerika'da yolda kalmam, işte kimsenin yardım edecek kimsenin olmaması ve işte Amerika'ya gitmeden önce ben arabamı satmak istemiştim. Yani arabayla ilgili yapılması gereken bir sürü iş vardı. Vakit yoktu, yapamadım. Döndüm, satmak istedim. Gene aynı şekilde oldu. Vakit yoktu, yapamadım. Ya bu arabayla ilgili, ben malias.com.tr'den bahsedeyim önce biraz, şimdi kafalar karışmasın. Malias.com.tr, arabam var, vaktin yoksa sloganıyla yola çıktı normalde. İnsanların arabalarıyla ilgili yapmak istemediği veya vakti olmadığı şeyleri onların yerine yapıyordu. Nasıl mesela, işte arabanın satılması lazım. Satılması için belli başlı şeyler lazım. Ne bileyim işte yıkatılması, temizletilmesi lazım, muayeneye götürülmesi lazım gibi. Veya işte araba, bir gün dışarı çıktınız, gece dışarı çıktınız, alkolü biraz da kaçırdınız. Arabayı birinin kullanması gerekiyor. Siz kullanamayacak durumdasınız. O anlamda destek oluyordu insanlara. Bu benim biri yaşadığım bir problemden yola çıkarak oluşturulmuş bir çözümdü. Tam olarak hani teknolojiden çok ayrıydı diyemeyiz. Teknolojiyle bir dirsek teması vardı. Online olarak biz siparişlerimizi alıp insanlara hizmet veriyorduk. Buradan yola çıkan bir girişim. Ben hani böyle bir problemi başka insanlar da yaşamasın, böyle bir durumda bu zaman kaybı, zaman aslında bir yerde şu an en büyük değer oldu. O zamanı insanlara kazandıracak bir süreç, bir iş modeli oluşturmak istedim. Onun üzerine çalıştık. Aslında çok da iyi gidiyorduk. Çok da güzel, olumlu tepkiler ve ilgi alıyorduk ama gelin görün ki pandemi çıktı. Biz bunu kurduğumuzda 2020 Ocak'tı. 2020 Mart'ta pandeminin çıkmasıyla haliyle şeyler biraz düştü. Siparişler biraz düştü diyebilirim. En çok aslında Malias.com.tr'de kurumsal şirketlere veriyorduk hizmet. Hı hı. O kurumsal şirketlerde genelde işte araba kiralama firmaları. Araba kiralama firmaları çok fazla araba dönüşümü, changeover yaptığı için bu tarz hizmetlere ihtiyacı oluyordu. O sebeple de zaten bir araba kiralama firmasıyla şu an iletişim halindeyiz. Bir exit durumu söz konusu olabilir Malias.com.tr'de. Bu şekilde ilerliyoruz.
Anladım. Yani aslında pandemiye rağmen yine de bir satış imkanı, en azından exit imkanı olmuş o da. Çünkü aynen, pandemi döneminde hakikaten fiziksel iş yapmak çok daha zor. Araç kiralamaları, hı-hı, da muhtemelen azalmıştır tahminimce. O yüzden yani buradan çıkıp şimdi aslında o zaman biraz pandeminin de ittirmesiyle, zorlamasıyla diyelim. Şimdi sektör değişikliği yapıyorsunuz. Yaptınız diyeyim hatta. Evet. Malias'tan çıkıp, hı-hı, Senior App'e geçiyorsunuz. Senior App aslında şu an hakikaten pandemiyi de düşününce, göz önünde bulundurunca daha da ihtiyacın arttığı bir alan diye düşünüyorum. Yani sen zaten anlatırsın. Hani belli bir yaşın üzerinde ve teknolojiyle uyumluluğu, hani kendi başına bazı şeyleri çözemeyen, işte ne bileyim bir bilgisayarda, hı-hı, telefonda bir işi yapmakta zorlanan kişilere yardım, hı-hı, etmeyi amaçlıyor. Bu Senior App'e geçiş hikayenizi de biraz anlatabilir misin? Yani nereden bu fikir doğdu ve nasıl başladınız? Hı hı.
Bu da yine yani benim kenara köşeye yazdığım fikirlerden bir tanesiydi. Şimdi şu şekilde oldu. Ben yani kendi aileme, özellikle kendi anneme akıllı telefon kullanımı, bilgisayar kullanımı konusunda her zaman destek oldum. Ama gel gelelim, ben şimdi Amerika'ya gidince arada bir zaman farkı var. Yaklaşık 9,5-9 saat zaman farkımız vardı. Hı hı. 9 saat zaman farkı ve 13 bin mil öteden benden bir destek bekleniyordu ve bu desteği haliyle gerçekleştiremedim. Yani hem kendim kötü hissediyorum yardım edemiyorum diye, biraz da yardım ederken yani kimsenin gücüne yetmesin ama zorlanıyorum yani. Çünkü hani belli bir yaş üstü insana bir şey anlatmakta zorluk çekiyorum. İnternet bağlantısı da bulunduğum noktada çok kötüydü. Çok sıkıntı yaşadım. Bu da böyle kenara köşeye not ettiğim hani yapılması gereken bir şeyler olarak çıkmıştı. Ama dönüp de hani Malias'tan artık evet bu Malias bana yetmiyor, yeni bir şeyler yapmalıyım noktasına geldiğimde, bunun aslında hani sadece benim böyle bir problemim olmasının öte sosyal bir problem olduğunun farkına vardım. Özellikle pandeminin başlaması ve paylaşımlarla, sosyal medyadaki paylaşımlarla birlikte, ya evet bunu, bu sıkıntıyı çeken tek insan ben değilim, başka insanlar da var. Hı-hı. Ve ortada böyle bir durum var, ne yapabiliriz diye bir düşünce ortaya çıktı. Ondan sonra işte bloglar, uluslararası gazeteler, bu konuyla ilgili yazılmış yazıları okumaya başladım. Evet, gazetelerde bir takım yazılar var böyle bir sorun olduğuna dair. O da çok nadir. Hani toplasanız onu geçmez. Böyle cımbızla arayıp buluyorsunuz. Ama halbuki günümüzün çok içinde olan bir problem. Sonra tabii bir takım pazar araştırmaları, istatistik araştırmaları yapmaya başladık. Ve gördük ki gerçekten bizim böyle aradığımız, bu hizmeti aradığımız, bulabileceğimiz bir yer yok. Hani pazar araştırması bile yapılmamış. Şöyle bir his yarattı bizde. Ya evet böyle bir şey var ama kimse bunun üzerine bir araştırma yapmaya tenezzül etmemiş. Yani bu insanları biraz böyle göz ardı etmiş hissi yarattı. Yok, bir araştırma yok. Nasıl, nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Ne yapalım? O zaman biz kendimiz birebir insanlarla röportaj yapalım. Bu şekilde bir pazar araştırması yapalım. Belki evet hani bir, bu iş bir yere varmaz, bir şey olmaz ama en azından bir bilgi havuzu oluşturmuş oluruz bu konuyla ilgili diye düşündük. Ve birebir 657 kişiyle röportaj yaptık Ankara'da ve bunu pandemide yapıyoruz. Bunu da belirtmek isterim yani. AVM'lerin kapılarının önünde tek tek insanlara işte sizinle bir anket yapmak istiyoruz, müsait misiniz diye. Çok fazla dil döktük ki sağ olsunlar, birçoğu da geri çevirmediler, yaptık. Çünkü gerçek bir problem. O zaman gördük ki biz normalde kafamızda bir ele çıktık yani. 50 yaş üstü bundan muzdariptir diye bir varsayımla çıktık. Ama araştırmalar, o anketler gösterdi ki aslında 45 yaş üstünden başlıyor bu problem Türkiye'de. 45 yaş üstü insanların %98'i akıllı telefon sahibi ve bu %98'in %95'i akıllı telefon kullanırken bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Yani birinden şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım, bu nasıl olmalı diye bir desteğe ihtiyaç duyuyor. Çok güzel. Peki bu desteği kimden alıyorsunuz diye sorduk insanlara. %95'i birinci derece yakınından alıyor. Dedik ki sonra peki siz böyle bir yakınınızdan böyle bir destek almaktan memnun musunuz? %77 hayır ben memnun değilim dedi. Neden diye sorduk. Neden memnun değilsiniz? Çünkü sürekli birinden destek almak, yani ben utanıyorum artık destek almaktan. Bazen ne demek istediğimi anlatamıyorum bilmediğim için. Anlatsam bile karşı tarafın vakti olmuyor, bana sinirleniyor, bana bağırıyor gibi geri dönüşler aldık. Yani çok üzücü ama böyle evet. Bir gerçek var.
Bir de en yakınlarımız çok, olduğu için daha da üzücü bir durum.
Evet, yani. En yakınlarımız olsa da yani şimdi yalan söylemeyeyim ben de bazen kızıyorum yani. Anneme özellikle anlatırken ya üf daha geçen anlatmıştım bunu diyorum.
Evet muhtemelen birçoğumuz yaşamışız.
Ondan sonra evet aynen öyle. Sonra tabii dedik bir de bunun destek veren tarafı var. Destek veren ne yapıyor acaba diye düşündük. Destek verenlerin de %65'i ben destek vermiyorum. Vermek istemiyorum diyor. Siz yanında olmadığında ne yapıyor sizce? Hani bir desteğe ihtiyacı olduğu kesin de siz yanında olmadığında ne yapıyor diye sorduk. %50'den fazlası bilmiyorum dedi. Çünkü bilmek istemiyor. Yani bunu bilmek istemiyor çünkü bu işi yapmak istemiyor. Evet dedik yani ortada bir pazar var. Ortada yapılabilir ticari bir işlem var. Bunun sosyal bir tarafı da var. Pandemiyle de bunun farkını, böyle bir şey olması gerektiğini, teknolojiye adapte olunması gerektiğini, bunun bir özgürlük olduğunun farkına vardılar. Biz böyle bir şey yapabilir miyiz acaba diye düşündük. Bir takım ben artık böyle gönüllü arkadaş aramaya, çünkü ortada bir şey olmadığı için bir bütçe de yok. Bir gönüllü arkadaş bu işin sosyal tarafını öne çıkararak insanlara nasıl yardım edebiliriz düşüncesi doğrultusunda devam ettik. Ondan sonra SeniorApp iş modelini oluşturduk. Şu an ön talep aşamasındayız. Biraz. SeniorApp teknolojiye adapte olmakta zorlanan insanlara anlık destek ve eğitim verir. Bunu nasıl oluyor diye düşünürseniz şöyle bir örnekle anlatayım. Atıyorum işte Instagram'da bir hikaye paylaştınız. Sosyal medyada en çok istediğiniz ve nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Belki Instagram hesabınız bile yok. Yani ama siz de o hikaye paylaşanlar arasında olmak istiyorsunuz. Nasıl olur? İşte SeniorApp sistemine bağlanır. Anlık destek verenle anlık destek isteyen kişiyi bir araya getirir. Anlık sesli, görüntülü ve yazılı destek alır ve kişinin problemini çözer. Böyle bir sistem üzerine çalışıyoruz. Şu an ön talep topluyoruz. Hiç de fena gitmiyor. Şu an sizden programa başlamadan hemen önce baktım. 1328 kişi ön talebimiz var. Bu şekilde ilerleyen bir sistem.
Desteğe ihtiyaç duyanlar mı? 1328 kişi.
Kendisi desteğe ihtiyaç duyan veya yakının adına da kayıt olabiliyorsun. Hı hı. Kendisi ihtiyaç duyan veya yakını ihtiyaç duyan toplam 1328 kişi.
Süper. Peki şu an şey tarafına desteği verecek kişiler tarafında bir çalışmanız var mı? Yani orada nasıl bir şey düşünüyorsunuz? Hani ihtiyaç olduğu kesin. Evet. Desteği kim nasıl verecek konusunda bir hani çalışmanız oldu mu?
Şu an esasen onun üzerinde çalışıyoruz. Destek içerikleri nasıl olmalı? Bunun güvenlik kısmını hallettik önce. Yani bu tabii insanların muhakkak ki hani o destek verme esnasında belki kişisel verilerini paylaşması gerekecek. Hı hı. O an o işlemini çözmesi için. Bu anlamda banka güvenliğinde bir destek verme platformu oluşturmaya çalışıyoruz. Güvenlik kısmını o şekilde çözdük. Daha sonrasında da destek veren insanların tabii bir nezaket ve sabır konusunda bir şey olması gerekiyor. Bir altyapısı olması gerekiyor. Bu anlamda eğitiyoruz. Bir de içerikler konusunda bilgili olması gerekiyor. Bir yandan da içerikleri çıkartıyoruz. Yani her telefon için, her en çok sık kullanılan uygulama için nasıl kullanılır, nasıl yapılır bunları onlara öğretiyoruz.
Yani siz aslında bir ekip oluşturmaya başladınız arkada bir yandan da.
Tabii. Tabii biz toplamda 6 kişiyiz şu anda, 7 kişiydik geçen haftaya kadar. Şu an 6 kişiyiz. Altımız da gönüllü olarak bu işe gönlümüzü koyduk, çalışıyoruz diyebiliriz.
Anladım. Peki 6 kişilik bir ekip gönüllü çalışıyor. Bir yandan da başka işler mi yapıyorlar? Nasıl bir şu an hani orada
yani aramızda şey var, öğrenci olanlar var. 4 kişi öğrenci ekibimiz var. Bir yandan okuyorlar, bir yandan bu işe çalışıyorlar. Diğer kalan 2 kişi de aynı zamanda çalışıp, biri benim tabii ki de, aynı zamanda çalışıp aynı zamanda bu işe çalışıyorlar. Benim tabii tek işim bu baktığınız zaman. Bir de bir yandan da özel dersler devam ediyor.
Anladım, anladım. Peki gelir modeli, hani şu an düşündünüz mü? Yani gelir modeli nasıl kurmayı düşünüyorsunuz? Şeylerden mi, destek alan kişilerden mi gelir almayı düşünüyorsunuz, yoksa farklı bir model de var mı aklınızda?
Yani şu an kafamızda belirlediğimiz model freemium abonelik modeli. Yani bu içerikleri insanların anında erişebileceği, kolayca anlayabileceği video içerikleri olacak içinde. Bu kısım free olacak ki bunları çok nitelikli yapmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar nitelikli olursa insanlara o kadar anında faydalı olabilir diye düşünüyoruz. Ama tabii o videoları izleyecek vakti olmayan veya videolar yetersiz gelebilir, farklı bir kendi tespit edemediği bir problemi de olabilir diye düşündüğümüz için anlık destek kısmını premium, aylık ve yıllık abonelik şeklinde planlıyoruz.
Anladım. O zaman direkt aslında sizinki bir destek platformu ve hani direkt kullanıcıdan ücret toplayacak şekilde üyelik üzerinden. Anladım, anladım. Peki şeyi sorayım. Şimdi daha hani başlardasınız. Hani şu an bir yatırım aldınız mı, destek aldınız mı? Yani işte devletten olabilir ya da bir yatırım fonundan. Hani şu an nasıl bir önünüzde yol haritası var?
Şu an bir yerden yatırım almadık. Almayacağımız yere kadar da dayanmayı düşünüyoruz. Öyle bir durumumuz var. Yani ben özellikle bu işin başında olarak yatırım almayı çok sıcak bakan bir insan değilim. Böyle bootstrap dediğimiz modelle büyüsün istiyorum açıkçası. Ama onun dışında yatırım harici hani destek belki hibe olabilir yani. Hani yatırım değil de hibe şeklinde olabilir. Yatırım harici ilerleyişimiz şu şekilde. Bizim 2021'in ikinci çeyreğinde beta modelini, MVP modeli sürmeyi planlıyoruz piyasaya. Bunun da hani çok şu anki ön talep miktarlarıyla yakın zamanda 30 bin kullanıcıya ulaşacağını düşünüyoruz. 30 bin ücretli kullanıcıya ulaşacağını düşünüyoruz. 30 bin ücretli kullanıcıdan sonra, Türkiye'den sonra direkt English speaker country'lere açılmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bizim kültürümüzde şey var yani hani yardım etme, destek olma kavramı var. Belki Türkiye'de çok insana değmez ama yurt dışında böyle bir kültür yok. Bu problemi daha çok yaşayan insanlar var. Dolayısıyla onlara yurt dışına açmayı planlıyoruz. Gelir modelimiz ve hani gelecek yol haritamız bu şekilde. Daha sonrasında yurt dışına açıldıktan sonra esas ürünümüz mobil ve web'i birlikte çıkarmak istiyoruz.
Anladım. Şu an sadece
yani aslında bizim web, evet şu an sadece web. Yani aslında bizim yol haritamız zaman olarak değil de kullanıcı sayısına endekslenmiş durumda. Hani çıkış zamanımız belli şu an. Ondan sonrası kullanıcı edinme sayısına endeksli durumda. Anladım.
Çıkış zamanı ne zaman? Onu söylediysen kaçırmış olabilirim arada bir.
Yok, 2021 ikinci yani aslında planlar Nisan veya Mayıs ama hani ne olur ne olmaz bu işte her şey oluyor biliyorsunuz, girişimcilikte her an her şey değişebiliyor. O yüzden ne olur ne olmaz biz Haziran diye söylemeyi doğru buluyoruz. Bu arada şu an ön taleplerimiz açık, canlı ücretsiz olarak destek veriyoruz. Aynı zamanda sistem denemelerimizi yapıyoruz.
Aa, süper.
Yani isteyenler, evet isteyenler rahatlıkla ücretsiz destek alabilirler.
Tamamdır, süper. Seniorapp.com'duk sanırım değil mi? Zaten linkini de ben koyarım.
Senior.app.
Ha, pardon, senior.app.
Senior.app.
Evet. Doğru, evet.
Senior.app destek alabilirler.
Tamamdır. Senior.app. Ben de bunun zaten linklerini koyarım. Çok teşekkürler. Umarım beklediğiniz şekilde talepleri toplamaya ve yani ücretli kullanıcıları da toplamaya devam edersiniz.
İnşallah.
Peki ben şeyi bir de sorayım. Hani şu an gönüllü bir ekipten oluşuyoruz dedin. Belki hani fikri beğenip destek vermek isteyen başka kişiler de olabilir. Hani sizin şu an ihtiyaç duyduğunuz bir rol, pozisyon var mıdır? Hani buradan duyuralım. Belki işte gönüllü başlar, sonra para kazandıkça dahil olmak
evet,
ister.
Aynen.
Dışarıdan böyle yarı zamanda aynen. olsa destek verecek kişiler fayda verebilir sonuçta, fayda sağlayabilir.
Esasen yazılım anlamında bir CTO'ya ihtiyacımız olabilir. Çünkü şu an gönüllü çalışan CTO'muz başka bir yerden daha güzel bir startup'tan teklif aldığı için gidiyor. Hı-hı. O yüzden bir CTO arayışımız, CTO ile beraber çalıştık bir ekip arayışımız var diyebiliriz. İsterlerse bize LinkedIn'den ulaşabilirler.
O zaman yani hem CTO hem de aslında genel olarak teknik ekip değil mi? Development ekibi.
Evet.
Tarafında desteğe ihtiyacınız olacak. Buradan duyurmuş olalım, hani ilgili olanlar olabilir, hani bir girişime girmek isteyen bir developer olabilir.
Aynen.
Hani başlangıç aşamasında olduğu için böyle CTO seviyesinde bile başlayıp hem kendini geliştirip hem de hani burada böyle bir girişim deneyimi yaşayabilir. Buradan duyurmuş olalım.
Evet, teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Ayşenur, çok teşekkürler. Özellikle hani bu Amerika'daki deneyimlerini, yaşadıklarını çok açık bir şekilde anlattın. Bence bunlar çok değerli deneyimler. Hani bazen bazı şeyleri böyle işte Instagram'da post paylaşır gibi paylaşıyoruz. O zaman çok değeri olmuyor yani. Sadece böyle hani işin güzel, canlı tarafını diyeyim gösteriyoruz. Ama
evet.
Sen işin hani yaşadığın sıkıntıları da hani çok net bir şekilde anlattın ve aslında orada yaşadığın sıkıntılar Türkiye'ye döndüğünde kurduğun girişimlerinde ilham kaynağı olmuş. O da hani kendi sorunu çözmeye yönelik. Umarım Senior App'te yurt dışına açıldığında daha da büyüme fırsatı bulur. Şimdi ben sonlara doğru yaklaşırken tüm konuklarıma sorduğum soruları sormak istiyorum. İlki,
tabii.
Kariyerinde en çok zorlandığın ve en çok keyif aldığın yerler nelerdi? Bu anlatabileceğin anekdotlar var mıdır?
Bu kariyerimde en çok zorlandığım ve en çok keyif aldığım yerler aslında aynı şeyler. Hem zorlanıp hem keyif aldığım şeyler biraz aynı gidiyor bende. Amerika deneyimimin ilk ikinci ayı diyebilirim. Yani hem ben ilk defa gitmiştim Amerika'ya gittiğimde, işe başladığımda ilk defa gitmiştim. O kültüre, o regülasyonlara alışmak benim için çok zorlayıcı oldu. Türkiye'den gidip öyle bir sıkı regülasyonlara alışmak benim için çok zor oldu. Bir tane değil ama şu anda çok fazla girişimimle ilgili çok fazla günden güne değişen şeylerle uğraşıyorum. Tabii her girişimin doğasında var bu. Bunlar diyebilirim. Hem çok keyif alıyorum bu işlerle ilgilenmekten, aynı zamanda da çok zorlanıyorum diyebilirim. Ama en zorlandığım şey belki yazılım tarafı olabilir. Yani artık o kadar zorlanıyorum ki yazılım anlamında bir iş yapmaktan, artık ben kendim bir okula yazıldım. Yazılım öğreneyim de bunları kendim yapayım diye böyle bir durum oldu yani. En zorlandığım alan budur diye düşünüyorum.
Evet, yani büyük ihtimalle Türkiye'de, hatta dünyada teknik olmayan, hani teknik dedim işte yazılımcı olmayan, diyeyim ki bir yazılım projesi geliştirecek olan girişimcilere sorsan herhalde büyük oranda bu teknik tarafı çözmek. Çünkü hı hı. hem şey kısıtı var, yetenekli insanı bulma konusunda sıkıntı var. Az yani. Türkiye'de daha da az. İşte yurt dışına gidenler çok oldu. Ya da işte
çok gidiyorlar, evet.
Türkiye'de durup yurt dışına çalışıyor. O yüzden hani yeni başlayan bir startup'a çok mail etmiyor insanlar. İkincisi de hani ya da işte böyle kendisi öğrenmeye çalışıyor. O daha da işini zorluyor aslında. Benim de çoğunlukla duyduğum bir cevap ve aynı şekilde hem en keyif aldı hem en zorlandığı şeyler de genelde böyle girişimci insanların, girişimci ruhlu insanların aynı cevabı verebiliyorlar. Sende de böyle oldu. Özellikle Amerika'da gidip ilk kez gittiğim bir ülkede şirket kurulumuyla ilgilenmek gerçekten o bambaşka bir şey olsa evet. gerek. Yani hani daha orada yaşamaya alışayım derken bir yandan şirket kuruyorsun. Yani hani fabrika kuruyorsun. Bayağı o bambaşka bir deneyim olsa gerek.
Kısa bir anekdot anlatmak isterim bununla ilgili. Şimdi orada tabii Colorado eyaletine özel bir durum da olabilir ve ona tam emin değilim. Hı hı. Bir de eyaletten öte area'lar var. İşte ben Boulder area'ya dahil bir yerdeydim. Çok da böyle doğaya çok dikkat ediyorlar, ekolojik yaşama çok dikkat ediyorlar. Özellikle fabrika kurulurken. Bu anlamda işte şeyi ben hani fabrikanın gerekli durumunu o ekolojik duruma sokmaya çalışıyorum ama bu süreçler yaklaşık 2 yıllık bir süreç. Yani hani biz diyoruz ki hadi başlayalım 6 ay içinde üretimi yapalım. Bu çok Türk kafası.
Evet.
Orada 2 yıl böyle bir süreç var ve hani benim de söz verdiğim hani evet ben bunu yaparım 6 ayda hallederim dediğim bir durum var. Yani artık bir gün orada o building ile ilgili işleri yapan yere gidip ilgili mimara ağladım yani. Sana yalvarıyorum. Bunu bir şekilde çıkar her şeyim tam. Yani ne istersen yapacağım artık. Lütfen yalvarıyorum diye ağladığımı biliyorum. Öyle bir durum da var
hadi
yani.
Ya, işe yaramış mıydı peki?
Yani iyi işe yaradı. Çok yani Türk dizilerine teşekkür etmek lazım. Türk dizisi izliyormuş adamın karısı. Yani bir yerden oradan bir bağlantı kurduk. Adamın karısı Türk dizisi izliyormuş işte Süleyman. Evet Süleyman evet. Türk o da diye. Oradan bir bağlantı kurduk. Bir şekilde hallettik ama yani şey çok zorlayıcı olabiliyor yani.
Anladım. Anladım. Evet. Bu da enteresanmış gerçekten. Yani Türkiye'de devlet dairesinde işler bazen yavaş gidebiliyor ama Amerika'da da
Evet.
belli ki bazı durumlarda bürokrasi yavaş
Aynen.
ilerleyebiliyor. Çok teşekkürler.
Aynen.
Diğer iki sorumu da
Ben
arda arda
teşekkür ederim.
sorayım. Son iki sorumu. İlki bizi dinleyenler, izleyenler seni nereden takip edebilir? Hangi kanaldan sana ulaşabilir? İkincisi de bizi izleyenlere vermek istediğin bir mesajın, bir çağrın, bir call to action'ın var mıdır?
Vardır. Yani beni LinkedIn Ayşenur Kaya Yalçın veya Instagram Ayşenur Kaya Yalçın'dan takip edebilirler. Instagram hesabım tabii daha eğlenceli gelebilir. Günlük girişimimle ilgili neler olduğunu paylaşıyorum. Oradan bir şeyler alabilirler. Girişimci olmak isteyen arkadaşlara bir call to action demeyeyim de bir önerim olabilir. Yani bir şey durumu var hani böyle... Artık bizde Türkiye'de girişimcilik kültürünün gelişmediğinden mi yoksa başka bir durum mu var? Biz genel olarak Orta Doğu ülkesi olduğumuz için mi böyleyiz bilmiyorum ama hani ben bir hap yap para kap kafası var. Yani bu iş hani hap yapayım para kapayım kafası değil de yani bir amaca hizmet etmeniz, bir amaç doğrultusunda yapmanız daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hani günden güne bir sürü insanla görüşüyorum. Bir sürü insan tanıyorum ve bu yönde hani ben şunu yapayım işte milyon dolarlar kazanayım sonra yatayım diye bir şey var. Bu üniversite sınavı gibi bakılıyor bu girişimciliğe işte üniversite sınavına gireceğim işte ODTÜ Boğaziçi neresiyse kazanacağım ondan sonra hayat çok güzel olacak kafası var. Öyle değil esas o zaman başlıyor yani çalışmak esas o zaman hayatınızı vakfetmeniz gerekiyor. Bir işe girerken bunu göz önüne almalarını tavsiye ediyorum.
Çok teşekkürler. Bence çok güzel bir tavsiye oldu. Dediğin gibi hani girişimcilik böyle bazen çok toz pembe bir şey de zannediliyor. Ama öyle değil yani. Her zaman zorluklar var ve hedefinize hiç ulaşmayabilirsiniz. Bazen işte o yolculukta edindiğiniz deneyimler sizin için önemli oluyor. Bir sonraki girişiminizde belki faydalı oluyor. Hani bu
evet.
Bir yolculuk. Zaten yani görüyoruz girişimciler de, başarılı girişimciler de çoğu zaman öyle yatlara katlara gidip hani şey yapmıyorlar, bırakmıyorlar. Eğer sağlıkları hala yerindeyse, çünkü bazen zorlayabiliyor. Sağlıkları hala yerindeyse biraz dinlenip sonra tekrar ya işte yatırımcı oluyorlar ya ikinci bir girişime giriyorlar. Bunu da hep görüyoruz. O yüzden bence hani bu bir yolculuk ve bir kafa yapısı yani bir mindset diyebiliriz. Ona yani kendini uydurmak lazım. Ona göre bir yaşam kurguluyorsun. Bence dediğin gibi çok yerinde bir mesaj oldu. Çok teşekkür ederim Ayşenur.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum katıldığım için. Beni davet ettiğin için çok keyifliyim. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Umarım Senior App'ten daha güzel haberler de duyarız. Lansman olduğunda da tekrardan ben de duyurusunu yapmaktan çok memnun olurum.
Tamamdır. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Sağ ol.
Görüşmek üzere.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Podcast'imi takip etmek için şu an beni dinlediğiniz platformda ücretsiz abone olabilir. çağrısarıgöz.com/podcast sayfasına gidip dilediğiniz platformda abone olma seçeneklerini görebilirsiniz. Yorum ve görüşlerinizi Apple Podcast ya da Ekşi Sözlük üzerinden Çağrı Sarıgöz Podcast başlığına yazabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca yine yorum ve görüşlerinizi beni dinlediğiniz platform üzerinden yorum yazarak ya da merhaba@çağrısarıgöz.com adresine e-mail atarak bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.